Ayrım 15.
Sayfa 141. Ben ince ince yazılmış olan bu satırları okurken hem kederlendim hem de meraka düştüm. Salim'in ağzından kan gelmiş. Bana verecek evrakı varmış. Derhal kalktım, matbaadan çıktım. Salim Kadıköy'de oturur. Kendisini pek iyi tanırım. Arkadaşlığımız 11 haftadan beri devam eder. Bir çare kimsesizdir. Ana, baba, kardeş namına hiçbir insanı yoktur. İstanbul'da kimsesiz kalmış, kendine Moda'da bir oda tutarak memuriyetten aldığı maaşla idare olmaya alışmıştı. Çok hassas bir kalbi vardı. Ben sevda için yaratılmış adamım, derdi. Matbaadan çıkıp da köprüye doğru yürürken yine Salim'e bir felaket geldiğini hükmetmiştim. Kendi kendime. Salim yine aşk tazeliyor. Yine birisi kendisini aldatmış olacak. Tam alay zamanı ama hasta zavallı diyordum. Arabanın tam kapının önünde durması Salim'in dikkatini çekmiş olacak ki pencereden bakmayı düşünmeyerek paldır küldür aşağı indi. Taşlığa girer girmez boynuma sarıldı. Acele acele. Yalnızlıktan patlıyordum, dedi. Son derece sararmış gözlerinin etrafı siyah bir halka ile çevrilerek beyazı biraz kanlanmış, yanakları çökerek tıraşının çokça olması yüzünden çirkin bir manzara almış. Benim hayretle dolu bakışlarımı görünce "Pek mi bozulmuşum?" diye sordu. Hakikaten Salim pek ziyade değişmişti. Yüzüne ağlamaklı bir hal gelmiş olması bana dokundu. Ne diyeceğimi şaşırdım. O ise "Ne dereceye kadar bozulduğumu biliyorum. Senin gördüğün zahiri hal. Bende daha çok dert var. Kalbim, hissim, maneviyatım değişti." Ufak bir sofayı geçtikten sonra Salim bir kapı açtı, içeriye girdik. Meğer benim mutlaka geleceğime hükmederek tedarikli davranmış. Yemekler, içkiler hazırlamış. Bana elinden gelen ikramı yapmaya kalkışmış. Bedava dert dinlemez, değil mi? Alafrangadan hazmetmezsin, değil mi? Elbette. Öyleyse gel yandaki odaya gidelim. Yürüdüm, yandaki odaya girdik. Ortada mükemmel bir sofra duruyor. Oda tamamen Marmara'ya bakıyor. Pencereler açık. Akşamın taze ve kokulu okşayışı yüzümde hafif hafif dolaşıyor. İşte bu sırada Salim birdenbire beni dürttü. "Bak, bak, geçiyor," dedi. Beni siper ederek durdu. Eğildim. İki kadın. Biri esmer, üzeri siyah çiçeklerle süslü bir yeldirme giymiş. Başını ipekli bir örtüyle örtmüş. Biraz uzuna yakın elleri siyah eldivenli. Açık mavi etrafı dantelalı şemsiyesini açmış. Diğeri de aynı şekilde giyinmiş fakat daha kısa boylu. Ben derhal "Hangisi?" dedim. Salim titreyen bir sesle "Bizim taraftaki," dedi. Bakışlarım Salim'i titreten o vücuda şiddetle saplandı. Akşamın ilerleyen karanlığı görüşüme mani oluyordu. Bereket versin, kenarda durdular. Gözlüğümü çabucak sildim. Var kuvvetimle baktım. Omuz, endam mütenasipti. Galiba saçlarını başına yığmış, arka tarafı seyredenlere haz verecek bir küme halinde görülüyor. Yanındakiyle konuşurken arada sırada pencereye doğru gizli ve süratli bakışlar fırlatarak yine dönüyordu. Bir iki dakika durduktan sonra yürümeye başladılar. Beyaz ve toparlak bir yüz, ihtimal sık kirpikli iki göz, ufak bir burun görebildim. Anlıyordum. Salim'e acıyordu. O garibi, kalbi yaralıyı şöyle bir ziyaretle memnun etmeye tenezzül etmiş olmalı ki giderken yavaşça gözlerini kaldırarak bize doğru baktı. Sadece beni gördü. Salim görünmüyordu. Onda görünecek yüz var mıydı sanki? O kıyafet, o surat hoşa gider miydi? Köşeyi döndüler. Ben de Salim'e doğru döndüm. Zavallı çocuk. Titreyen elleriyle bir kadeh almış içiyordu. İçer içmez. Bunu da yeni çıkardı. İki akşamdır bu vakitler geliyor gidiyor, dedi. Salim, bu o mu? Evet, o. Beğendim. Sen başlangıcına biraz vakıfsın. Haniye sulardan inerken rıhtım üzerine görmüş ve ertesi hafta Göksu'da rast gelmiştik. Hatırladım. İşte o. Fakat şimdi bütün emellerim mahvolmuş. Yalnız arzusuz kalmış bir adam gibiyim. Onu görmek istemiyorum. Gördüğüm zaman ıstırabım artıyor. Ölüm azabına uğramış gibi üzülüyorum. Onu seven bir başkası mı var? Keşke olaydı. Ben bu kadar üzülmezdim. Çünkü aşkta rekabet olduğu insan elinden geldiği kadar çalışır, çabalar. Mağlubiyetine hükmettiği zaman çekilir. Halbuki ben müthiş bir neticeyle karşı karşıya kaldım. Vicdanıma, namusuma dokunacak bir hale uğradım. Arkadaşım hala korkuyormuş gibi etrafına bakındı. Ayağa kalkarak kızarmış gözlerini bir kat daha açarak ıstırap dolu sözlerini tamamladı. Mahvoldum. Seni sevmiyor muymuş? Güldü. Fakat bu gülüş acı bir gülüştü. Sevmese buraya gelir mi? Öyleyse ne var? Sen mi sevmiyorsun? Yoksa kadını baştan mı çıkardın? Salim eliyle bıyıklarını düzeltir gibi uğraşarak bir müddet düşündü. Kaşları bütün bütün gözleri üzerine indi. Duramadı, kalktı. Bu sırada hizmetçi elinde ayrıca bir lamba ile girdi. Lambayı masanın üzerine koyarak çekildi. Salim masa başında doldurduğu kadeye getirip bana verdi. Bir tane de kendisi doldurdu, içtik. Ben de biraz neşelendim. Salim söze başladı. Sana hikayenin tatlı yerinden gireyim. Ben ona seninle beraber Göksu'da, hayır, kağıthanede tesadüf ettikten sonra bir kere de Fener'de rast geldim. Tahminimin dışında olarak bana iltifat etti. Müteessir olmadım desem yalan söylemiş olurum. Hatta göğsüm bile kapardı. Fener piyasası malum. Arabam Kalamış tarafından dolaşırken bana takip etmekliğimi işaret etti. Derhal arabacıya emir verdim. İki araba çifte havuzlara doğru yollandı. Yol gittikçe tenhalaştığından arabacıma yaklaşmasını emrettim. Onun arabası da ağırlaştı. Yanaştım. Başını arabadan çıkararak, "Tenezzülünüze teşekkür ederim efendim. Yarın sizi Haydarpaşa'da 5'te beklerim. Lütfedin," dedi. Arabayı sürdü. Çifte havuzlarda bir müddet dolaştık. Onu arabası içinde, hayatım için canlı bir neşe halinde görerek, gönlüme akan bakışlarına inanarak kaynayan duygularla gözlerimi ayıramıyordum. Ona hemen hemen tutuluyordum. Fakat henüz bir sözünü işitmekten başka bir lütfuna nail olamamıştım. Oradan dönüşümüz pek hoş oldu. Yolda yan yana denilecek halde geldik. Biraz konuştuk. Ertesi günkü vaadini tekrar etti. Kuş dilinde ayrıldı. Ben sevinçli, memnun, hazla doluydum. Şaşma, insan her şeyde beğenilmesini istiyor. Bu gece tatlı bir rüya gibi geçti. Düşüncelerimin arasında en kuvvetlisi, ertesi sabah Haydarpaşa'da vaki olacak buluşmamızın hayali şekilleriydi. Bu gece hep onunla uğraştım. Rüyada onu görür, uyandığımda yine onu düşünüyordum. Zihnim fotoğraf camı gibi mütemadiyen onun hayaliyle, sözleriyle beraber tekrar ediyordu. Sabah oldu, acele giyindim. Saçlarımı dikkatle taradım. Üstümü başımı düzelttim. Fakat bu halim pek safçaydı. Ona güzel görünmek değil, hoş, temiz görünmek istiyordum. Heves benden fazla inatçı olduğu için tıraşlı oldum. Tam saat 4'te çayıra bakan bahçeli kahveye gittim. Heyecandan kupkuruydum. Cesaretim yoktu. İçki imdadıma yetişti. Gazozlu kanyağa başladım. Hakikaten tamam saat 5'te Ayrılık Çeşmesi üzerinden göründü. İpekli, sarılı yollu bir yeldirme giymiş. Yanında bir de ihtiyar kadın vardı. Acele yürüdüğünden ben paltomu almaya vakit bulamayarak yerimden fırladım. Karşı karşıya geldik. Yüzü, ah, bana daima tebessüm içinde görünen yüzü her zamanki gibi gülücüklerle doluydu. Beni görünce, teşekkür ederim efem, kırmadınız. Değersizliğimi bildiğim için şüpheleniyordum, dedi. Bu söz aslındaki saflığı bana duyurtacağına bende acı bir heyecan hasıl etti. Bütün kanımın başıma hücum ettiğini sandım. Söz söylemek istediğim halde söyleyemedim. Cevabımı aklımdan arayıp bulmaya çalışıyordum. O benim yüzümdeki değişikliklerden ne söylemek istediğimi anladı. İşte bu sırada kendimi topladım. İkimiz de aynı duyguyu taşıyormuşuz. Sizdeki şüphe bendenizde de vardı. Ben de
kendi değersizliğimi biliyorum. Fakat lütfen teşrifiniz bana bir kıymet verdi. Artık değersiz değilim, dedim. Bu sözlerimden doğan bir memnunlukla. Sizinle Caddebostan'a gidelim, dedi. Derhal kabul ettim. İstasyona gittik. Trene tam 1,5 saat vardı. Bu müddeti beklemek olamaz. Yine baş başa geldik. Konuştuk. Verdiği karar üzerine Haydarpaşa Karakolu'nun arkasındaki bostana gittik. Bahçıvan bize 2 ağaç arasına bir hasır serdi. Aman Allah'ım! O zaman o gözlerin işvelerle dolu tesirini, o dudakların aşk dolu kımıldayışlarını gördüm. Gerdanı, göğsü son derece kapalı olduğu için aklımda başka şeyler uyanmadı. Yalnız elleri çocuk gibi küçük, yumuşak parmaklarla süslü olduğundan vücudunun güzelliklerinden başkasını göremedim. Hem görmeye vakit mi vardı? Neden vakit yok? Derhal kalktınız mı? Hayır. Ben onun yüzüne baktığım anlarda kendimi unutmuşum. Kendimden geçmiştim. Söze başladık. Bana dedi ki, pek heyecanlı duruyorsunuz. Acaba bir şeyden mi korkuyorsunuz? Ben bu sualin bütün kuvvetini anladım. O beni söyletmekten haz duyuyordu. Cevap verdim. Sizin için korkuyorum. Neden? Belki görülürüz diye. Ehemmiyeti yok. Benim halim, hareketlerim sizi görenleri yatıştırır. O halde korkum kalmadı. Bu söz üzerine ikimiz de birbirimize baktık. O bir hareket gösterdi. Derhal mendilini vererek, terliyorsunuz, dedi. Hakikaten terlemiştim. Ben terimle meşgul olurken birdenbire garip bir sesle, beni seviyor musun, dedi. O zaman bakışları sönerek göz kapaklarını indirdi. Nefes alması sıklaştı. Bir şey bekliyordu. Ben şaşırmıştım. Görmemişler gibi birdenbire seviyorum demek çok çirkin kaçacaktı. Ben de onun gibi önüme bakarak bunu zaman ispat eder, dedim. Ciddi bir şekilde başını kaldırdı. Fakat ben sözümü tamamladım. Öyleyse teşekkür ederim, diye cevap verdi. Akşam geç vakite kadar oturduk. Kimse bizim bu alemimizi bozmadı, kalktık. Gezine gezine buluştuğumuz yere geldik. Ayrılmak üzereyken, beni aldatmayacağınıza yemin ettiniz değil mi? Evet, onu aldatmayacağıma yemin etmiştim. Yine vaadimi tekrar ettim, ayrıldık. Ben soluğu Emperyal Bahçesi'nde aldım. Hazır çalgı da var. Şişemle karşı karşıya oturdum. Piyasa devam ediyordu. Bir aralık birkaç kadınla beraber geçti. O gece saat 1'de odama geldim. Madam şaşırdı. O güne kadar bu kadar içtiğim olmamıştı. Nasıl yattımsa öylece kalktım. Kahvemi içtim, sigaraları tazeledim. Saat 3'te giyinmeye mecburdum. Çünkü yine 5'te Fener'de buluşacaktık. Pazar. O gün bizim Nuri Bey de bana geldi. Tam bir arkadaş. Ben doğru araba ile çifte havuzlara gittim. Yarım saat sonra o da geldi. O gün kendisini takip ettim. Evinin önünden geçtik. Oturduğu yeri öğrendiğim için seviniyordum. Bu aralık madam odamıza geldi. Nazik bir kadın. Elinde bir elma vardı. İngiliz'de, İstanbul'da kalmış. Tuttuğu evinin 2 odasını Salim'e vermiş. Biriktirdiği parayla yaşıyormuş. Bize gülümseyerek bildiği kadar Türkçeyle, size elma getirdim. Bu iyi, iyi, diyerek tabağa doğradı. Arkadan gelen hizmetçinin elinden bir parça şeker ile limon da serperek oturdu. Güler yüzüyle Salim'e bakıyordu. Bana döndü. Pek yaramaz, bizi korkuttu, dedi. Sonra eliyle çalgı işareti verdi. Salim derhal udunu alarak benim bestem olan şarkılarımdan bir ikisini okudu. Biraz sonra yemeğe oturduk. Saat 2'ye gelmişti. İzah buyurun, bir şey anlamıyorum. Zaten ben de söyleyeceğim, dedi. Elini paltosunun yan cebine sokarak bir demet kağıt çıkardı. Bana titrek elleriyle uzattı. Telaşlanmış bir halde aldım ve birdenbire beynime yıldırım indi zannettim. Bu kağıtlar benim ona gönderdiğim mektuplarımdı. Durdum. Dakikalarca öyle dili tutulmuş halde kağıtlara baktım. Misafir ayağa kalktı bana. "Şimdi anladınız mı?" dedi. İnkar edilecek bir cihet olmadığı için güya tasdik ediyormuşum gibi yüzüne baktım. Fakat titriyordum. Zavallı adam benim tasdikimi görür görmez hiddet göstereceğine hıçkıra hıçkıra ağlayarak karyolamın üzerine düştü. Bu feci bir manzaraydı. Meğer ben birinin kalbini parçalamışım. Onun o perişan hali beni çıldırttı. Yüzüne su vurayım diye kalktım. Bana, misafirinize hürmet etmek isterseniz kendi haline bırakın, dedi. İtaat ettim. Yarım saat kadar o halde kaldı. Beynim yanıyor. Tutuşuyormuşum gibi bir ateş gittikçe artıyordu. Bir şey düşünecek halde değildim. Ben de ağlamak istiyordum. Fakat kabil değil, muvaffak olamıyordum. Yarım kupa kadar daha rakı içtim. Yalnız boğazımı yakıyordu. Başka bir tesiri olmuyordu. Ben ölsem de bu hali görmesem diye bağırdım.